yılbaşına kadar Markos kitabını inceleyip okuyacağız beraberce ve ona çalışacağız. Aslında bu kilisede kutsal kitaba yaklaşımımız her zaman bu şekilde olacak. Yani birkaç ay için, bir semester için kutsal kitabın bir bölümü haftadan haftaya inceleyeceğiz. Çünkü bu kitap, kutsal kitap bir hikayedir. Büyük bir hikayedir. Belli bir başlangıcı vardır, belli bir sonu vardır. Ve kaçımız bilmiyorum bir DVD izlediğimiz zaman, yani atlayıp zıtlayıp sahne 34, ondan sonra sahne 3 izleyeceğim, ondan sonra sahne 15 izleyeceğim. Saçmalık olur, değil mi? Ve aynen öyle bir kitap okuduğumuz zaman baştan başlıyoruz, sona kadar devam ediyoruz. Çünkü bu şekilde hikayesini takip edebileceğiz. O zaman kutsal kitapta biz yani buradan bir ayet seçip, şuradan başka bir ayet seçip o şekilde okumuyoruz kutsal kitabı. Çünkü hikayeler var. O zaman hikayeler takip ederek okuyacağız. Ve çoğu uzman dört müjde içinde, Matta, Markos, Luka, Yohannes. Markos, en erken yazılmış olanın Markos olduğunu kabul eder çoğu uzmana göre. Kanıtlara göre Markos, milattan sonra 70 yılından önce yazıldığı kabul görür. Muhtemelen milattan sonra 65 yılında yazıldı. Markos, İsa'nın 12 resullerinden biri olmadığı halde, yorumculara göre Markos'un asıl kaynağı Petrus'tu. Yani Simon Petrus var ya, İsa'nın 12 resullerinden biri. Şöyle oldu, Petrus İsa'nın ölümden ve dirilişinden sonra 30 senedir Kudüs şehrinde kaldı ve o kilise yönetiyordu, öndelik ediyordu. Ve 30 sene geçtikten sonra, yani milletten sonra 60-65 yılında o Kudüs'ten Roma'ya gitti ve Roma'daki kiliselerde çalışıyordu ve vaaz veriyordu ve İsa'nın hayatı hakkında hatırladıkları hepsini, yani vaaz veriyordu, tanık ediyordu. Ve Markos Roma'da Simon Petrus'un tercüman oldu ve aynı zamanda o bu kitabı yazdı. Papias'a göre, ve Papias erken bir Hristiyan önderdi, Markos Petrus'un tercüman oldu ve bütün hatırladıklarını itinayla yazdı. O zaman aslında kitabı incelerseniz, Petrus'un kendisinin orada olmadığı hiçbir olay anlatmadığını öğreneceksiniz. Yani her sahnede Petrus var bu kitapta, Markos'un kitabında. Aslında Markos Petrus'un tanıklığının bir özeti yazdı. Anlatabildim mi? Tamam mı? Ve her hafta İsa Mesih'in yeni bir özelliğini öğreneceğiz şu kitaptan. Ve İsa Mesih'in dün, bugün ve sonsuza dek aynı olduğuna inanıyoruz Hristiyanlar olarak. Demek ki bunlar sadece ilgimizi çeken hikayeler değil. İsa Mesih ölümden dirilip cennete girdi ve şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Ona inanıyoruz. Ve aynı şeyleri hayatlarımızda gerçekleşebilir. Yoksa bu hikayelerin ne faydası var ki? Sadece yani çocuk masalları gibi bir şey. Ama biz inanıyoruz ki her hafta metin okuduktan ve yorumladıktan sonra kitabı kapatıp aynı diri olan İsa Mesih aramızda aynı şeyler etkileyecek, işleyecek. Ve bugün söz konusu Rabbisa şifa verendir. Markos'un birinci bölümden Rabbisa şifa verendir. Demek ki bugün ne yapacağız? Şu konuya bakacağız. Ondan sonra kitabı kapatıp İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla aramızda olsun ve hasta olan kim varsa sizin için dua edeceğiz. Ve aynı hikayede olduğu gibi bugün bile Rabbisa size şifa verecektir. Biz bu şekilde her zaman kutsal kitabı okuyoruz. Yani burada ne varsa hayatlarımızda da olsun. Değil mi? O zaman Markos 1. bölümden 21. ayetten 45'e kadar okuyacağız. Markos 1:21. Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan," diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkili buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'in evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca "Herkes seni arıyor," dediler. İsa onlara "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim," dedi. "Onlar da Tanrı sözünü duyarım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece havralarında Tanrı sözünü duyarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek "İstersen beni temiz kılabilirsin," diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. "Sakin, kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sünnetleri sun." Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu. Şu projektör var ya, onun gibi bir tanesi İngiltere'den aldırdık. Çünkü orada çok daha ucuz oluyor. Ve geldiği zaman açtık, arızalıydı. Yani çalışmıyordu. Bir çark, bilmiyorum, bir şey arızalıydı ve çalışmıyordu hiç. Biz İngiltere'yi aradık, ne yapayım? Yani İngiltere'den geldi, şimdi oraya hala garantisi içinde ama yapacak bir şey yok. Dediler ki, "Yok, İstanbul'da bir tane yani yetkisi dükkanı, yetkili dükkanı var. Oraya gidebilirsiniz, götürebilirsiniz. Bir sordum ya, İstanbul büyük. Nerede bu dükkan? Dedi ki Çağlayan'da. Ya, Çağlayan'ı biliyor musunuz? Yani Mecidiyeköy tarafında. Biraz uzak buradan. Gün çok sıcaktı. Projektörü aldım. Çantama koydum ve gittim oraya. Tamamen kaybolmuştum. Aslında buralarda biliyorum ama orada hiç bilmiyorum. Ve Çağlayan çok zor bir yer. Çünkü vadisi var. Tamamen kaybolmuştum. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat geçti. Dolaşıyordum, yoruyordum, ne bileyim, yanıyordum güneşten çünkü saçlarım yok ve güneş kremi koymadım o gün. Yani berbattı, tamamen kaybolmuştum. Nihayet adresi buldum. O gün çok ilginç bir şey oldu. Hayatımda ilk defa, ben iki senedir Türkiye'deyim. Ama o iki sene içinde ilk defa ki birisi yav dedi. Tamamen kaybolmuştum, bir dükkana girdim ama şu adres nerede bilmiyorum. Yav, kaybolmuştun. Ondan teşvik aldım, ondan başka yani berbat geçti o gün. Ama dükkanı nihayet buldum. Yav değil mi? Yeah. Nihayet dükkanı buldum. Girdim içeriye. Ya, su var mı? Ölüyorum lütfen. müşteri hizmetindeki kadın evrakları bir baktı. Yani 5 saniye içinde yok bunu yapamıyoruz. Yani aslında garanti İngiltere'de geçerli ama burada geçerli değil. Uf, ben öfkelendim çok. İyi ki Türkçe'de küfremiyorum. Yani o tür sözleri öğrenmedim. İstanbul Üniversitesi'nde iyi. Ama berbat geçti ve dolaşıyordum, arıyordum. Nihayet oraya geldim ve hiçbir şey benim için yapamadılar. Kötü. Aslında hayatlarımızda aynı şeyleri yaşayabiliriz arada sırada. Hepimiz bir noktada arzuluyuz. Yani içimizde bir şey çalışmıyor. Bir çark, bir bilmiyorum. Bazılarımız bedensel durumumuzda bir bir problem olabilir. Bazılarımız ruhsal, depresyon, hayal kırıklığı, umutsuzluk, çaresizlik. Aslında bu hafta biz bir konferansa gitmiştik. Konferans güzeldi, yemek güzeldi. Bir tek sorun vardı, çay yok. Hiç yok. Birinci akşam bir baktım, yabancılar tamamdı ama Türkler hepsi bu şekilde oturuyorlardı. Çok üzgün. Çay yok burada. Hafta boyunca, değil mi? Yani hafta boyunca burada olacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaysızlık. O bir problem olabilir. Aramızda arzulu olmayan biri var mı? Zannetmiyorum, yok. Hepimizin hayatlarımızda bir problem. Ya ruhsal ya fiziksel olabilir. Ve bizi tamir edebilecek bir kişi arıyoruz. Yani bizi iyileştirebilecek bir kişi. Aslında bizi icat eden kişiyi arıyoruz. Yani özel bir cihazım varsa, özel yani sıradan değil, ısmarlama. Mesela Erol abinin gitar için özel pedalları var değil mi? İsmarlama. Ve pazardaki tamirci onu götürmez değil mi? Hiç. Çünkü o halletmez onu. Özel bir cihaz. O cihazın yapımcısına gitmeli. Yani imalat eden kişi ona baksın. Değil mi? Siz de hepiniz özelsiniz. Hepiniz yani el işisiniz. İsmarlama özenle, ihtimamla yapıldınız, yaratıldınız. Ve o zaman en yetkili, seni en iyi tanıyan kişi kim olmalı? Yaratıcınız, Tanrı. Çünkü onun el işisiniz. Ve burada bu şekilde bu metine bakacağız bugün. Üç kısa hikayeler var bu metin içinde. Birinci kısa hikaye 21. ayette başlıyor. Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Neden? Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Ve burada yetkili kelimesi var. Ve buradaki kullanılan Grekçe kelimesi, Rumlar var aramızda, eksusya. Ve otorite demek, yetki demek. Ama aslında asıl'a yakındır. Kaynak ya da orijinala yakın bir anlamı gelir. Yazar ya da icat eden kişi gibi bir kelime. Bazen Türkçedeki yetkili kelimesi yetmez bu anlama için. Yani yetkili temsilci olabilir. Mesela o dükkan, Çağlayan'daki dükkan, İngiltere'deki yapımcısın bir temsilciydi. Ama onlar aslında yetkili değildiler. Markus'un seçtiği kelime, kullandığı kelime burada bunu demektir. Gerçekten birinci derecede yetkili. Asıl olayın kaynağı. Tamam mı? Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Çünkü Markus'un söylemek istediğini budur. Rabisa kutsal yasayı öğretirken kendisi onun icat ettiği kişi gibi, onun yazarı gibi öğretiyordu. Onun otoritesi, onun açıklamaları, onun anlayışı öyle kapsamlıydı ki kutsal yasanın ayetlerinin yazarı gibi geliyordu. Ama yasa Allah tarafından verildi, değil mi? O zaman burada Markus ne ima ediyor? Eşim Jess artık kitap okumayı çok seviyor ama vakti hiç yok. Çünkü 4 küçük çocukları var. Her zaman onların peşinden. Ama sesli anlatım romanları dinlemeye başladı. Yani iPod'a koyuyor oradan, yani çalışırken bile romanları, kitapları dinleyebilir. Ve bazen o kitabın kendi yazarı okuyor o sesli anlatımda ve daha iyi oluyor. Çünkü kendisi yazdı, kendisi anlatıyor. Daha anlamlı, daha zengin, daha manalı oluyor. Ve aynen öyle İsa Mesih, düşünelim, havraya girdi, kitabı açtı, öğretiyordu yasadan, yani binlerce sene önce yazılmış olan Musa'nın yasadan öğretiyordu ama sanki kendisi yazdı. Onun anlayışı öyle kapsamlıydı ki. Ve Markus burada ne ima ediyor İsa hakkında? İsa Mesih Tanrı'nın sözünü öğretirken sanki bizzat Tanrı konuşuyordu. Ve bu kelime yetki Markus tarafından birçok defa kullanıldı. Bu kitapta 9 defa kullanılırdı. Demek ki İsa'nın yetkisi önemli bir söz konusu. Önemli bir söz konusu. Şimdi hikaye devam ediyor. O zaman İsa bu şekilde çok yetkili bir şekilde öğretiyordu ve aniden bir şey oldu. Ne oldu? 23. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan," diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. Bu hikayeden iki şey hızlı bir şekilde öğrenebiliriz. Birincisi, kötü ruhlar gerçektir. Yani cinler var oluyorlar. Gerçektir, vardır. Madencilik der ki sadece ele tutulur, görünebilir, dokunabilir şeyler var. Ve ondan dışında ruhsal olan ne varsa o umurunda değil. O burada değil. Çünkü onu göremiyorum, değil mi? Ama biliyorum ki buralarda halk cinlere inanabilir. Benim Türkçem öğrendiğim İstanbul Üniversitesi'nde. Bizim sınıfımızda hiç yani Avrupalı birisi değil. Sadece bendim. Sınıfta 40 kişi vardı. Herkes doğudan geldi. Yani Kazakistan'dan, İran'dan, o civardan gelenler vardı. Ve bir gün batıl inançlar hakkında öğreniyorduk. Ve herkes kendi ülkesinden, kendi kültüründen bir batıl inanç paylaşmalıydı. Ve herkes paylaşıyordu. Ve bir anda herkes sustu. Ve bir çocuk, arka koltuklardan ses geldi. Bir çocuk, "Hocam, korkuyorum." O şekilde üzerime geliyorlar. Ve aslında millet anlar ve biz de inanıyoruz kötü ruhlara. Ama batıl inançlarda olduğu gibi değil. Batıl inançlarda insanın belli yönetimlerle bu ruhları hoşnut etmesi ve onlarla uyum içinde yaşanması ve yardımlarını almaya çalışması gerekiyor. Biz o şekilde kabul etmiyoruz ama belli ki kutsal kitaptan kötü ruhlar yani cinler var. Kutsal kitaba göre kötü ruhlar insan yaşamlarını ister doğrudan ister dolaylı yollardan etkileyebilir. Mesela kutsal kitapta bu tür etkinlikle kötü ruhlara ilişkin olabilir. Olabilir, karabasan, kahve falı ve herhangi bir falı, tarot. Mesela Kadıköy'e gezersen bütün kafelerde şimdi yani tarot okunabilir. Kahve falı, el falı, büyücülük ilişkin olabilir. Hem de bazı hayatlarımızın içindeki şeyler, mesela öfke, nefret, korku, afsizlik, onlar bize kötü ruhlar tarafından getirilebilir. İkinci öğrenmemiz gereken şey buradan, kötü ruhlar İsa Mesih'in kimliğini bilir ve ondan korkar. İsa Mesih kim olduğunu biliyorlar ve ondan korkuyorlar. Ve onun sözünü dinlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü İsa onlar üzerine yetkiye sahip. Onlar hayatından kovabilir ve itaat etmek zorundalar. Ve bu yüzden bizim için cinlerden asla korkmamalıyız, değil mi? Korkmamalıyız. Ve bu bölüm sona geldiğimiz zaman, dua edeceğimiz zaman bir kişi varsa ki kötü ruhla ilgili sorunları varsa sizin için dua edeceğiz ve İsa o şey senin hayatından kovacak. Ona inanıyoruz. Tamam. İkinci kısa hikayemiz Simon Petrus'un kaynanası. Şimdi ben olsaydım ben olsaydım ve kaynanım hasta olsaydı, anlatabildim. Yani benim kaynanım çenesi çok düşük. İyi ki 2-3 gündür yatakta kalsın. Ondan sonra İsa sen onu iyileştirebilirsin. Ama biraz kafa dinlenelim, biraz sakin olalım, huzur bulalım evde, değil mi? Yok, sen hiçbir şey söyleme. Senin kaynanım biliyorum. Tamam. Ama şu çocuklar ne kadar terbiyeli, görüyoruz ki hemen İsa'ya bildirdiler. Kaynanam hasta, hemen bildirdiler. Okuyalım 29. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yohanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynası ateşler içinde yatıyordu. Geçmiş olsun canım. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. Hemen. O da hastaya yaklaştı. Elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü. Onlara hizmet etmeye başladı. Unutmayalım, Markus kitabı Simon Petrus'un hikayesi aslında. Markus yazdı ama Simon Petrus anlatıyor ve bu onun kaynağı hakkında bir hikaye. Ve bu onun hikayesi olduğu için bu iyileştirme onun için çok önemliydi. Çünkü ben yani mucizeler hakkında duyabilirim, görebilirim, tanık olabilirim bile. Ama bana dokunursa, yani aileme dokunursa farklı bir şey oluyor. Tamamen inanacağım, değil mi? Ben mesela çok şifa mucizeleri gördüm. Yani çok. Mesela görünebilir şeyler. Birkaç arkadaşlarım vardı ki onların sırtlarını ağrıyordu bir dönemde. Ve şöyle bir şey oldu kilisemizde İngiltere'de. Bir adam vardı ki herkes o sırtım ağrıyor deyince tamam senin için dua edeceğim diye söyledi. Her zaman hemen. Ve arkadaşım mesela bir koltukta oturdu ve bacakları uzatması istedi arkadaşım ve baktı ve bir bacak öbürlerinden biraz daha kısaydı. Ve arkadaşım dua etti ve arkadaşımın bacağı uzattı ve hepimiz gördük, tanık olduk bir anda. Arkadaşım kalktı, dedi ki sırt ağrısı gitti, yani yok oldu. Harika bir mucize. Ve birkaç arkadaşlarıma bu sıra sıra oldu. Çok ilginçti. Ben de dedim ki benim sırtımda bir problem var. Gençken biz rugby oynuyorduk. Ve rugby çok tehlikeli. Tavsiye etmiyorum. Çok tehlikeli bir spor. Ama sakatlandım 18 yaşındayken, 17 yaşındayken. Ve şimdi ben bu 8 sene sonraydı. Ve 8 sene acı çekiyordum. Ya arada sırada çektiği zaman haftada 3 gün işe gidemedim. Yani sadece yerde uzatabildim kendimi o kadar. Ve çok acı çekiyordum ondan. İşte oradan benim için de dua etti. Benim bacağım uzattı aniden ve hepimiz gördük yani bu şekilde benim sol bacağım öbürlerinden yani 5 cm 4 cm olabilir daha uzundu ve adam dua etti, bacağım uzattı ve o günden itibaren hiçbir problem yok benim için ve harika bir mucize oldu ve aniden oldu İsa'nın isminde duayla. Ve ilginç çünkü burası Simon Petrus'a da oluyor. Yani çok mucize gördü, tanık oldu. Ama kendisine, kendi ailene olduğu zaman farklı bir şey oluyor. Farklı bir şekilde kavrayabilir, inanabilir ki İsa Mesih gerçekten şifa verendir. Ve burada Rabbi İsa hiç şehirli formül, büyülü sözler kullanmadı. Saf, direkt, yumuşak huylu, sessizce elini tutarak kadını kaldırdı. Çünkü şifa veren kendisidir, odur. Ve bizim de dua ettiğimiz zaman bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi üçüncü hikayesine geçelim. Üçüncü ve son cüzdanlı adamın iyileştirilmesi. Ayet 40. İsa'ya cüzamlı biri geldi, diz çökerek istersen beni temiz kılabilirsin diye yalvardı. Bakın, o günlerde cüzam hastalığı sadece bir hastalık değildi. Sanki hüküm giyiyorsun. Yani bütün hayatını etkilenen bir hastalık. Bütün hayatını mahveden bir durum. Yahudi yasasına göre seni murdar kıldı. Ve bir zil alarak yani her zaman murdarım temiz değilim, pisim diyerek yürümek zorunda kaldın. Yani berbat bir durum. Ve toplumdan dışlandın. Ve herkes tarafından hiçe sayıldın. Utançlı bir durum. Ve şehre hiç giremedin. Şehre girmek istiyorum, tapınağa girmek istiyorum, Rab'be tapınmak istiyorum. Olmaz, yasak. Giremezsin. Çünkü murdarsın. Ve öyle bir durum vardı bu adamın. Ve öyle bir soru vardı. Şöyle sordu, istersen beni temiz kılabilirsin. O günlerde herkes dolaylı sorular kullanıyor. Aslında İsa'ya ne diyordu? Beni temiz kıl, beni iyileştir. Ama dolaylı bir şekilde yaklaşıyordu. Ve bunu söylüyordu. Anladım ki yapabilirsin, gördüm, tanık oldum. Herkes şifa buluyor. Yani herkes şifa buluyor. Ben de bulmak istiyorum. Belli ki yetkin var, belli ki gücün var, yapabilirsin. Benim sorum bu ki, bana da olacak mı? Yapabilirsin ama yapacak mısın Rab? Uygun görüyor musun Rab? Benim iyileşmemi istiyor musun acaba? Ben de aynı şifayı alabilecek miyim? Ve bazen Tanrı yapabilir ama yapmak istemediğini sanıyoruz. Eski Yunan ilahileri gibi, yani uzakta, mesafeli, kendilerine bakıyorlar, kafayı güzelleştiriyorlar. Sanki biz umurunda değiliz hiç. Herkes bu soruyu sormalı. Tanrı gerçekten benimle ilgilenir mi? İsa Mesih de cevap her zaman evet, seninle ilgilenir. Ve burada görüyoruz ki İsa'nın yüreği sızladı. Yani Tanrı hissediyor. Acı çektiğimizde o da acıyor. Çok ilginç. Sadece biliyor değil, acı çekiyor. Acılarımızı paylaşıyor. Aslında burada bir an için çarmıhı görüyoruz. Çünkü çarmıhta İsa acılarımızla bir oldu. Bizim durumumuzla bir oldu ve paylaştı acılarımızı, çektiğimiz ıstıraplarımızı. Aklınızda olsun, ne kadar ıstırap çekersiniz bile İsa bilir ve uzaktan değil, o hisseder. O yüreğinizin nabzını hisseder. Ve ondan sonra İsa'nın yüreği sızladı. Ondan sonra diyor ki elini uzatıp adama dokundu. Adama dokundu. Dokundu. Evet. Tanrı uzakta kalmaz. Bize yakınlaştı. Müjde bu. Cennetten dünyaya geldi. Bize yaklaştı. Mesih Tanrı'nın oğlu insan olup aramızda yaşadı. Dokunmak. Bazen mesela AIDS hastaları, onlar için en önemli, en dokunaklı şey dokunulmak. Çünkü herkes onlardan uzaklaşıyor. Sanki murdarlar, sanki pisler. Ve burada onun gibi bir olay var. Rabbi İsa şu adama dokunuyor. Şefkat gösteriyor. Ve şu diyor. Ve bu sözler bugünkü en net, en önemli, en harika sözler. İsa diyor ki, isterim temiz ol. Yani isterim senin iyileşmeni. Temiz ol. Burada görüyoruz ki İsa'nın hem yetkisi var, temiz ol ve iyileştirildi. Hem de isteği var, isterim. İsterim ve dua ettiğimiz zaman bunu hatırlatmamız lazım. Yani Rab yapabilir ve yapmak istiyor. Gerçekten yapmak istiyor. Ve en son iki ayet okuyalım. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. Sakin, kimseye bir şey söyleme dedi. Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sünnalara sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu. İsa acaba neden bu adamın hiç kimseyle konuşması istemedi? Bilmiyoruz. Cevap veremiyoruz. İsa'nın çarmıha gerilmesi zamanı henüz gelmediğinden bir olasılık ama belli değil. Bilmiyoruz. Fakat sonuç olarak ve bu çok önemli. Adamımız temiz kılındığı için artık kente girebilir. Çünkü temizlenmiş, iyileştirilmiş. Artık kente girebilir. Artık utanç yerine onur ona verildi. Çünkü herkes ona geliyor. O sana ne oldu? Ya Rab seninle ilgilendi. Rab sana şifa verdi. Daha önce utanç içindeydi. Şimdi biraz onurlandırıldı, değil mi? Ve kente girebilir ve tapınağa gidebilir ve tapınabilir Tanrı'ya. Çünkü temiz artık. Her şey mümkün onun için. Ne bu? Sanki yaşam buldu. Daha önce aslında durum yaşam gibi bir şey değildi. Artık dirildi gibi. Yani yeni bir yaşam buldu şu adam. Eksik olan ne vardı? Artık onun yerine bol yaşam verildi ona. İsa Mesih'in durumu ise tam tersiydi. Artık görüyoruz ki dışlanmış, kentlere, kasabalara giremez oldu. Artık dışarıda ıssız yerlerde kalmak mecburiyetindeydi. İsa kendisi feda etti diyebiliriz. Adamın yerini aldı diyebiliriz. Gördünüz mü? Bir değiş tokuş var, bir alışveriş var. İsa onun onuru şu adama verdi, onun utancını üstlendi. Kısacası müjde, Hristiyan müjdesi budur. Markos bu hikayeyi müjdenin bir özeti olsun diye yazdığı kitabına dahil etti. İsa acılarımız kaldırabilmek için onları kendisi üstlendi. Petrus diyor ki onun yaralarıyla şifa buldunuz. Bazı ilaç olmayan yerlerde ve burada bitireceğiz ve dua etmeye başlayacağız. Bazı ilaç olmayan yerlerde zehirli bir yılan tarafından sokulduğu zaman tek bir ihtimaliniz var. Arkadaşınız varsa ve çok iyi bir arkadaş olmalı. Sana geliyorlar, mesela yılan burada soktu sana. Sana geliyorlar ve bu sehir dışarı çıkarmalılar, değil mi? O zaman normalde bu şekilde emerek çıkartıyorlar zehri. Ve aslında İsa Mesih bizim için öyle yaptı çarmıh olayında. Yani bizim acılarımız, bizim utancımız, bizim hastalıklarımız, bizim günahlarımız, hak ettiğimiz her şey o sanki emerek çıkarttı. Ve o üstlendi ve o öldü ki biz yaşayabiliriz, biz özgür olabiliriz, biz af bulabiliriz, biz şifa bulabiliriz. Biz cennete girebiliriz artık. Bir değiş tokuş var. Ama eşit olmayan bir değiş tokuş. Yeter ki şu hikayedeki adam gibi İsa'ya yaklaşıp onun önünde diz çökerek istersen yapabilirsin diye dua edebiliriz. Ve sanki bir değiş tokuş olur. Biz İsa'ya utancımızı, kirliliğimizi, günahımızı verip ondan şifa, kabul, temizlenme alıyoruz. Sonuçta biz hak etmediğimiz bir özgürlüğe kavuşuyoruz. Ve Rab bizim utancımızı, cezamızı, günahımızı üstleniyor. Aslında çarmıh bu demek. Ve şimdi biz bir ayağa kalkıp bir ilahi söyleyeceğiz beraberce ve İsa'ya tapacağız. Yani çarmıhta bizim için ne yaptığını tapacağız. Ve ondan sonra dua etmeye başlayacağız. Ve Rab aramızda çalışacak. Çalışmak istiyor. Yapabilir ve yapmak istiyor. O zaman ayağa kalkıp şu ilahi söyleyeceğiz ve ondan sonra dua zamanımız.